Ayrım 40.
Bunun sebep olduğu kötüye kullanmaları ve her ülkede bu kanunun ne dereceye kadar geniş tutulduğunu burada izlemek güçtür. Bununla beraber Tımarlar Üzerine adlı kitapta görüyorum ki, İmparator 2. Konrad'ın saltanatının başlarında, egemenliği altındaki ülkelerde tımarlar torunlara geçmezmiş. Tımarın son sahibinin çocukları arasında senyörün seçtiği çocuğa geçermiş. Böylece tımarlar senyörün çocukları arasında başvurduğu bir çeşit seçimle şuna ya da buna verilirmiş. Bu kitabın 17. konusunda krallık tacının Karolenjiyenler zamanında bir bakıma nasıl seçimle verildiğini, bir bakıma da nasıl babadan oğula geçtiğini açıklamıştım. Krallık miras yoluyla intikal ederdi. Çünkü kral daima aynı sülaleden olurdu. Henüz durum böyleydi. Çocuklar birbirlerinin yerlerine geçerlerdi. Krallık seçim yoluyla intikal ederdi. Çünkü millet ölen kralın çocukları arasından bir tanesini seçerdi. Olaylar hep zincirleme gittiğinden, bir politik kanun muhakkak başka bir politik kanunla ilgili olduğundan, tahtın intikalinde izlenen usul tımarların intikalinde de izlendi. Böylece tımarlar miras yoluyla da seçim yoluyla da çocuklara intikal etti. Her tımar tıpkı krallık tacı gibi hem intihabi hem de ırsi bir özellik aldı. Senyörün şahsına verilen bu seçim hakkı Tımarlar Üzerine adlı kitapların yazarları zamanında, yani İmparator 1. Frederick'in saltanatı zamanında da mevcut değildi. Dipnot: burada söz konusu olan 1152'den 1190'a kadar hüküm süren Frederick Barbaros'tur. Konu 30. Aynı konunun devamı. Tımarlar Üzerine adlı kitaplarda söylenilenlere bakılırsa, İmparator Konrad Roma'ya giderken hizmetinde bulunanlar kendisinden çocuklara geçen tımarların torunlara da geçmesi için ve kanuni mirasçısı olmayan kişinin kardeşinin babalarına ait tımarı miras yoluyla alması için bir kanun çıkarmasını istemişlerdi. İmparator onların bu isteklerini yerine getirdi. Buna ek olarak kitapları yazanların İmparator 1. Frederick zamanında yaşadıklarını unutmamak gerekir. Evet, buna ek olarak şöyle deniliyordu: eski hukukçular tımar için mirasçı olarak yan hısımın amca çocuğundan ileri geçemeyeceği kanaatinde bulunmuşlardır. Oysa yeni zamanlarda bu miras hakkı 7. dereceye kadar tanınmış, yeni hukuk anlayışıyla da sonsuz olarak bütün kuşaklara verilmiştir. Konrad kanunu da böylece yavaş yavaş genişletilmiş oldu. Bütün bunların varsayım olduğunu kabul etsek bile, Fransız tarihinin bir okunması bize tımarın Almanya'dan önce Fransa'da devamlı bir hal aldığını gösterir. Tımar hukuku Fransa'da 877 yılında ölen Charles Le Chauve zamanında nasılsa, 1024 yılında hüküm sürmeye başlayan İmparator 2. Konrad zamanında da Almanya'da öyleydi. Ama Fransa'da Charles Le Chauve'un saltanatından bu yana öyle değişiklikler oldu ki Charles Le Simple imparatorluk tahtına olan su götürmez hakkını yabancı bir sülaleye karşı savunacak kuvveti bulamadı kendisinde. Hugh Capet zamanında ise krallık tacını elinde bulunduran aile malını mülkünü yitirdiğinden kendi tacını savunmak olanağını bile bulamadı. Charles Le Chauve'un kişiliği zayıf bir insan olması, Fransa'da hükümetin de o derece zayıf düşmesine sebep oldu. Ama kardeşi Louis Le Germanic'in olsun, haleflerinin olsun daha üstün meziyetleri olduğu için devletleri de uzun zaman devam etti. Ama belki de Alman milletinin soğukkanlılığı ve tabir caizse ruh sağlamlığı, tımarların ailelerde adeta doğal bir eğilimle birleşmesini sağlayan olanaklara karşı daha çok dayanabilmiştir. Şunu da söyleyeyim ki Almanların ülkesi Fransızların ülkesi gibi Normanlarla Arapların kendilerine özel bir şekilde yaptıkları savaşlarla harap ve perişan olmuş değildi. Almanya'da daha az servet, yağma edilecek daha az şehir, dolaşılacak daha az kıyı, aşılması gereken daha çok bataklık, daha çok orman vardı. Devletin kolay kolay yıkılmayacağını bilen hükümdarlar, kendilerine bağlı olan senyörlere daha az muhtaç oldular. Yani onlara pek öyle güvenmediler. Hatta öyle görülüyor ki Almanya imparatorları taç giymek için Roma'ya, savaşmak için de devamlı olarak İtalya'ya gitmek zorunda olmasalardı, tımarlar orada ilk durumlarını daha uzun zaman yitirmezlerdi. Konu 31. Nasıl oldu da imparatorluk Şarlman ailesinin elinden çıktı? Charles Le Chauve dalının zararına olacak, Louis Le Germanic dalının piçlerine verilmiş olan imparatorluk, dipnot, söz konusu piçlerin biri Arno, öteki de oğlu 4. Louis'dir. 912 yılında François Dükası Konrad'ın imparator seçilmesiyle daha da yabancı bir ailenin eline geçti. Fransa'da hüküm süren ve ancak birkaç köyü savunacak kadar kuvveti olan hükümdarlarınsa imparatorluk üzerinde bir hak iddia etmelerine olanak yoktu. Elimizde bugün Konrad'ın yerine geçen İmparator 1. Henri ile Charles Le Simple arasında imzalanmış bir anlaşma var. Adı da Bonn Antlaşması. Dipnot 926 yılında imzalanmıştır. Söz konusu hükümdar Ren Irmağı'nın ortasına demir atmış bir gemide buluştular ve ölünceye kadar birbirleriyle dost kalacaklarına ant içtiler. Oldukça iyi bir mezzo termine buldular. Dipnot, mezotermine, ortalama bir hal çaresi. Charles, Batı Fransa kralı, Henri ise Doğu Fransa kralı oldu. Charles, imparatorla değil, Cermanya kralı ile uzlaşmış bulunuyordu. Konu 32. Nasıl oldu da Fransa tacı Hug ailesinin eline geçti? Tımarların babadan oğula geçmesi, art tımarların genel olarak birleşmesi, politik hükümetin sönmesine ve derebeylik hükümetinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Krallara bağlı bir sürü vasal yerine birkaç vasal kaldı. Ötekiler de bu vasallere bağlandı. Kralların artık doğrudan doğruya egemenlikleri yok gibiydi. Etkisini duyurmak için bunca ortamdan geçmek, hem çok kuvvetli ortamlardan geçmek zorunda olan bu egemenlik asıl amacına varmadan silinip gidiyordu. Böyle bu derece büyük vasaller artık kolay kolay boyun eğemezlerdi. Boyun eğmemek için de kendi vasallerinden yararlanmaya kalktılar. Kendi malikanelerinden yoksun olan, ellerinde avuçlarında yalnız Reims ve Laon şehirleri kalan krallar, vasallerin elinde adeta oyuncak oldular. Ağacın dalları pek uzaklara yayılmış, tepesi kurumuştu. Krallık bugünkü imparatorluk gibi ülkesiz kalmıştı. Bundan ötürü de tacı en kuvvetli vasallerden birine verdiler. Normanlar krallığı yağma ediyorlardı. Bir çeşit sal ya da küçük gemilerle geliyorlar, ırmakların ağızlarından içeri girip ilerliyorlar, kıyılarındaki köy ve kasabaları yakıp yıkıyorlardı. Yalnız Orlean şehri ile Paris şehri bu çeşit hareketleri önleyebiliyorlardı. Normanlar da Sen ve Loire ırmakları üzerinde ilerlemek olanağını bulamıyorlardı. Bu iki şehrin sahibi olan Hugh Capet, krallığın geri kalan bölümlerinin anahtarlarını da elinde bulunduruyordu. Yalnız onun savunabileceği bir tacı tutup başına geçirmekten başka çare bulamadılar. Sonradan Türklere karşı sınırları savunan aileye de imparatorluk tacı tıpkı böyle verildi işte. Dipnot, gerçekten de öyle, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu 2. Albert'den sonra tam 300 yıl Habsburgların elinde kaldı. İmparatorluk Şalman ailesinin elinden tımarların babadan oğula geçişine adeta bir lütuf olarak muvaffakat edildiği sırada çıkmıştı. Hatta tımarların babadan oğula geçişi Fransızlardan çok sonra Almanlarda bir alışkı haline aldı. Bunun sonunda da tımardan farksız görülen imparatorluğun başına seçimle birisinin getirilmesi uygun görüldü. Bunun tersine Fransa tacı Şalman ailesinden çıktığı zaman tımarların babadan oğula geçişi bir gelenek halinde bu ülkede yerleşmiş bulunuyordu. Krallık tacı da bir tımar gibi babadan oğula geçiyordu. Hem sonra devrimden önce ya da sonra ola gelen bütün değişiklikleri bu devrimin olduğu zamana mal etmek doğru olmaz. Her şeyi şu iki olaya irca edebiliriz. Hüküm süren aile değişti 1, hükümdarlık tacı da büyük bir tımarla birleştirildi 2. Konu 33. Tımarların devamlılığından meydana gelen bazı sonuçlar. tımarların devamlı bir şekil alması üzerine Fransızlarda büyük evlat ya da önce doğmuş olmak hukuku meydana geldi. Merovenjiyenler zamanında böyle bir şey bilen yoktu. Taç kardeşler arasında bölünürdü, malikaneler de öyle. Tımarlar ise ister babadan oğula geçsin, ister hayat boyunca verilmiş olsun, bölünmesi imkansız bir şeydi. Karolenjiyenler zamanında Louis le Debonair imparatorluk ünvanını büyük oğlu Lothar'a vermiş ve böylece bu oğlunu küçük oğullarından üstün tuttuğunu göstermek istemişti. Kralların ikisi de her yıl imparatora gidip hediye vermek, ondan daha önemli hediyeler almak zorundaydılar. Ortak konularda imparatora danışmaları gerekti. Lothar'ın felaketine hep bunlar sebep olmuştur işte. Agobardi, bu hükümdarın haklarını savunmak için yazdığı iki mektupta, bizzat imparatorun ortaya attığı sebepleri ileri sürmüş, imparatorun 3 gün oruç tuttuğunu, kilisede dualar okuttuğunu, sadaka dağıttığını, Tanrı ile istişarede bulunduğunu, arkasından da Lothar'ı imparatorluk işlerine karıştırdığını, bu hususta milletin ant içtiğini, sözünden geri dönemeyeceğini, Papa'nın desteğini sağlamak için Lothar'ı Roma'ya gönderdiğini söyler. Bunları söylerken de büyük evlat hukukuna değil, bütün bu delillere dayanır. İmparatorun küçük çocukları için de bir bölme yaptığını ama büyük oğlunu tercih ettiğini söyler. Bunu söylerken de pekala küçükleri de tercih edebilirdi demek ister. Ama tımarlar babadan oğula intikal etmeye başlayınca büyük evlat hukuku iyice yerleşti. Aynı nedenden ötürü büyük bir tımar olan krallık tacı için de aynı haklar söz konusu oldu. Bölme usulünü kabul etmiş olan eski kanun ortadan kalktı. Tımarlar bir hizmetle görevli olduklarından sahiplerinin bu hizmeti yerine getirecek durumda olmaları gerekti. Böylece büyük evlat hukuku yerleşiverdi. Derebeylik kanunu da bu suretle politik ya da medeni kanunun üstesinden gelmiş oldu. Tımarlar babadan oğula geçmeye başlayınca senyörler tımarları diledikleri gibi kullanmak yetkilerini yitirdiler. Bu zararlarını gidermek için de tekrar satın alma vergisi diye bir vergi, geleneklerimizde sözü geçen bir vergi ihdas ettiler. Önceleri asıl soydan gelenlerin ödedikleri vergiyi sonradan yan soydan gelenler de ödemeye başladılar. Çok geçmeden tımarlar tıpkı baba malı gibi yabancılara da satılmaya başlandı. Bu yüzden bütün krallığa yayılan bir vergi çıktı ortaya. Adına da Loewand vergisi dendi. Dipnot, Loewand vergisi, senyörün tımarı içindeki topraklardan satın alan kişinin senyöre ödemek zorunda olduğu para. Önceleri bu vergiler keyfiydi fakat satış izni genel bir hal alınca her bölgede verginin miktarı tespit edildi. Her mirasçı değişmesinde yeniden satın alma vergisi ödemek mecburiyeti vardı. Bu vergiyi önceleri yalnız asil soydan gelenler öderlerdi. En yaygın usul toprağın bir yıllık gelirini ödemekti. Bu ise pahalıya mal oluyor ve vasali zarara sokuyordu. Tımara adeta tesir ediyordu. Sadakat ve itaat senetlerinde çoğu zaman senyörün yeniden satın alma için belli bir paradan başka bir şey istemeyeceği açıklanıyordu. Parada meydana gelen değişikliklerse bu miktarı aşağı yukarı hiç denecek bir dereceye düşürdü. Böylece günümüzde tekrar satın almak için ödenen vergi sıfıra düştüğü halde tımar satışı için alınan vergi bütün genişliğiyle devam etmektedir. Bu çeşit vergi ne vasale ne de mirasçılarına ait bir vergiydi. Bu yüzden herhangi bir hükümle belli bir para tespit edecek yerde satıştan bir %1 ödemeyi uygun buldular. Tımarlar hayat boyunca verildiği zamanlar tımarın bir bölümünü vermek, öteki bölümünü de devamlı olarak art tımar halinde elinde tutmak mümkün değildi. Bir şeyin sadece gelirinden yararlanacak olan bir kimsenin o şeyin sahibi olması manasız olurdu. Ama tımarlar devamlı bir hal alınca alışkıların ortaya attığı bazı kayıtlarla buna da izin verildi. Adına da sujet de son fief denildi. Dipnot, sujet de son fief, tımarını istediği şekilde kullanmak, tımarına tasarruf etmek, senyöre danışmadan tımarını bölmek hatta satabilmek. tımarların devamlı bir hal alması, yeniden satın alma hakkının yerleşmesini sağladığından, erkek evlat yokluğunda kızların tımarlara mirasçı olmaları kabul edildi. Çünkü senyör tımarı ölen sahibinin kız çocuğuna vermekle yeniden satın alma vergisi için gerekli halleri arttırmış oluyordu. Çünkü koca da kadın gibi vergiyi vermek zorundaydı. Bu hüküm hükümdarın tacı için söz konusu olamazdı. Çünkü kimseye ait olmayan taç için yeniden satın alma vergisi diye bir şey istenemezdi. Toulouse Kontu 5. Guillaume'un kızı babasının yerine geçmedi. Sonradan Aliénor Akitanya tahtına, Matilde de Normandiya tahtına oturdular. O çağlarda kızların miras hukuku öyle sağlam bir şekilde yerleşmiş görünüyordu ki, Louis le Jeune Aliénor'dan ayrıldıktan sonra Guyane eyaletini ona bırakmakta hiçbir sakınca görmedi. Bu iki örnekle ilk verdiğimiz örnek arasında pek öyle büyük bir zaman farkı olmadığı için kadınlara tımara veraset etmek hakkını veren kanunun Toulouse kontluğunda krallığın öteki eyaletlerinden daha sonra yerleşmiş olması gerekir. Avrupa'da çeşitli krallıkların esas teşkilatı ise bu konuda sözü geçen krallıkların kuruluşları sırasında tımarların bulunduğu duruma uymuştur. Kadınlar ne Fransa tacına mirasçı olabilmişlerdir ne de imparatorluk tacına. Çünkü bu iki saltanat idaresinin kuruluşunda kadınlar tımarlara mirasçı olamazlardı. Buna karşılık tımarların devamlı bir hal almasından sonra, yani Norman istilalarından ve Araplara karşı elde edilen zaferlerden sonra kurulmuş olan krallıklarda ve nihayet daha yeni çağlarda Almanya'nın sınırlarının ötesinde Hristiyanlığın yerleşmesiyle adeta yeniden hayat bulan krallıklarda mirasçı olma hakkı kadınlara da tanındı. Dipnot, Montesquieu burada kuzey ülkeleriyle Moskov hükümetini ima ediyor. Kolaylıkla alınıp verildiği çağlarda tımarları hizmet edebilecek kişilere verirlerdi. Şu halde henüz ergin olmayan kişiler söz konusu olamazlardı. Ama tımarlar devamlı bir hal alınca, senyörler mirasçı ergin çağa gelinceye kadar tımara el koymaya başladılar. Bunu da ya kendi çıkarlarını arttırmak için ya da sözü geçen çocukları gerektiği şekilde yetiştirmek için yaptılar. Buna garde noble denilirdi. Vasilik ilkelerinden başka ilkelere dayanan bu usul, vasilikle ilgisi olmayan tüm ayrı bir şeydi. Dipnot, garde noble, ergin olmayan soylu mirasçının eğitimiyle senyörün kendisinin uğraşması. Tımarlar hayat boyunca verildiği zamanlar kişi tımar için bağlılık sözü verirdi. Asa vermek suretiyle yerine getirilen gerçek teslim muamelesi, zamanımızdaki tazimat muamelesinin yerini tutardı. Kontların hatta kral temsilcilerinin eyaletlerde tazimat kabul ettiklerine dair bir belge yok elimizde. Hem zaten kapitülerlerde bu memurların böyle bir görevleri olduğuna dair bir kayda da rastlamıyoruz. Kimi zaman bütün tebaaya sadakat yemini ettirdikleri oluyordu. Ama bu yemin şekli sonradan kabul edilen yemin şeklinden çok farklıydı. Yeminin sonradan kabul edilen şekli tazimat töreniyle birleştirilmiş bir formaliteydi. Tazimattan kimi zaman önce, kimi zaman sonra yapılırdı. Bundan başka her tazimatta da olmayabilirdi. Tazimat töreninden daha az şatafatlı olur ve ondan tüm ayrı bir şekil gösterirdi. Bağlılıklarından kuşku duyulan vasallerden gerektiği zaman firmitas denen teminatı almak da yine kontlarla kral temsilcilerine düşen görevlerdendi. Dipnot, firmitas sağlamlığı güveni. Ama bu teminatı krallara birbirlerine verdiklerine göre tazimat olarak kabul etmek olanaksız. Keşiş Süger bir Dagobert kürsüsünden söz ediyor ve eskilerin verdikleri bilgiye dayanarak Fransa krallarının senyörlerin tazimatını bu kürsüden kabul ettiklerini söylüyor. Bize kalırsa keşiş burada kendi zamanının dilini ve düşüncesini ifade etmekten başka bir şey yapmıyor. İlk zamanlarda derebeylerin kendilerini vasallerine tanıtmaları tesadüfe kalmış bir şeydi. Ama tımarlar babadan oğula geçmeye başlayınca bu iş düzenli bir hal aldı. Daha parlak törenler yapılıyor, daha çok formalite yerine getiriliyordu. Çünkü senyörlerle vasallerin karşılıklı görevlerini yüzyıllar boyunca hatırlatacak belgeler gerekti. Tazimat töreninin ben Kral Pepin zamanında başladığını sanıyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi tımarların devamlı olarak verilişi bu kralın saltanatı zamanına rastlar. Bununla beraber bu yargımı ileri sürerken şöyle bir şart ortaya koşacağım ve Franklarla ilgili eski anallerin yazarları Bavyera Dükası Tassilo'nun Pepin'e bağlılık yemini ettiği töreni tasvir ederken salt kendi zamanlarındaki alışkılara bakarak konuşacak kadar cahil değillerdi diyeceğim. Konu 34. Aynı konunun devamı. Tımarlar hayat boyunca verilirken yalnız politik kanunlara bağlıydılar. Bunun içindir ki zaten o çağların medeni kanunlarında tımar kanunlarından son derece az söz edilir. Ama tımarlar babadan oğula geçmeye, satılmaya, hibe edilmeye başlayınca hem politik kanunlara hem de medeni kanunlara bağlandılar. Askerlik hizmetini gerektirdiği için tımar politik hukuka, bir çeşit ticaret nesnesi olduğu için de medeni hukuka bağlı sayılırdı. Bunun sonucu olarak da tımarlarla ilgili medeni kanunlar çıkarıldı. Tımarlar babadan oğula geçmeye başlayınca veraset sırasıyla ilgili kanunlar zorunlu olarak tımarların devamlılığı ile bir bağ kurdular. Böylece Roma hukuku ile Salik kanununun hükümlerine rağmen Fransız hukukunda şöyle bir kural çıktı ortaya. Propre ne remontant point. Dipnot. Propre ne remontant point. Burada propre miras yoluyla elde edilen gayrimenkul demektir. Bu ilkeye göre atalar varis olamazlardı. Tımara hizmet etmek gerekti. Bir dede, bir büyük amca senyör için iyi bir vasal sayılmazlardı. Nitekim bu kural, Butiye'den öğrendiğimize göre önceleri yalnız tımarlar için uygulandı. Tımarlar babadan oğula geçmeye başlayınca, tımara hizmet edilmesine göz kulak olmaları gereken senyörler, tımara varis olacak kızların ve sanırsam bazı erkeklerin kendi rızalarını almadan evlenmelerine izin vermediler. Bunun sonunda da evlenme sözleşmeleri soylular için hem derebeylik hükümlerine hem medeni kanun hükümlerine bağlı bir özellik aldı. Senyörün gözleri önünde hazırlanan bu belgeye tımara mirasçılar tarafından hizmet edilmesini sağlamak amacıyla İleride veraset bakımından meydana gelecek bazı hususlarla ilgili hükümler kondu. Bunun içindir ki Boaye ile Ofrerius'un söyledikleri gibi evlenme sözleşmelerine gelecekteki mirasçılar hakkında istenildiği şekilde hüküm koymak yetkisi başlangıçta yalnız soylulara verildi. Eski araba hukukuna dayanan ve bizim şu anda uzun uzadıya incelemeye vakit bulamayacağımız eski Fransız hukuk biliminin bir sırrı olarak kalan istihlası tereke ile ilgili hükümlerin tımarlara ancak tımarlar devamlılık kazandıktan sonra teşmil edildiğini söylemeye bilmem ki gerek var mı? İtalyam, İtalyam. Dipnot. Uzun süren o meşhur yolculuktan sonra Aeneas'ın arkadaşları İtalya kıyılarını gördükleri zaman böyle bağırmışlardı. Şimdi de Montesquieu kitabının sonuna geldiği için seviniyor ve böyle bağırıyor. Tımarlar konusunda ben çoğu yazarların başladıkları yerde son veriyorum. Kitabın sonu 24 Ekim 2000.